Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyolar Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ali Rıza Temel imzalı Şikayetin Doğru Adresi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ensardan Evs bin Samit yaşlı ve titiz birisiydi. Bir gün hanımı Havle binti Salabbe kendisinden bir şey istemişti. O da öfkelenip, "Sen bana anamın sırtı gibisin," deyivermişti ki buna zihar denir. Cahiliye adetlerine göre bir adam karısına bu sözü söylediği zaman karısı ona haram olurdu. Onu bir daha alamazdı. Bu hadise İslam'da ilk defa meydana gelmişti. Derken Evs çok geçmeden söylediğine pişman olup Havle'yi çağırmış. Havle ise izniyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki bu konuda Allah ve Resulü hükmünü verinceye kadar benim yanıma gelemezsin. Git Resulullah'a danış demişti. Evs ise ben utanırım Resulullah'a bunu soramam cevabını vermişti. Bunun üzerine Havle ben gider sorarım deyip Resulullah'ın huzuruna vardım. Ve ya Resulallah, Evs beni eş olarak seçip evlendiğinde genç ve caziptim. Ancak yaşım ilerleyip çocuklarım olunca Evs bana zihar yaptı, beni kimsesiz bırakıverdi. Şayet bana bir çare bulup onunla geçinmemi temin edersen bunu söyle ya Resulallah diye talepte bulundu. Hazreti Peygamber de ona, ben şimdiye kadar bu konuda bir şeyle emrolunmadım. Kanaatimse senin ona haram olduğun şeklindedir, dedim. Havle, vallahi o boşanma sözünü söylemedi, dediyse de Resulullah haram olduğunu tekrar etti. Ancak kadın, kurban olayım ya Resulallah, bir daha düşün diyerek ısrar etti. Hazreti Peygamber aynı cevabı verince kadın daha da ileri giderek, ya Resulallah, Allah sana her hususta hüküm bildirirken bunun hükmünü bildirmedi mi? Neticede Havle şikayetini Allah'a arz etti. Allah'ım, yalnızlığımın şiddetinden, bana zor gelecek olan ayrılık acısından sana şikayette bulunuyorum. Küçük çocuklarım var. Onları Evs'e bıraksam perişan olacaklar. Yanıma alsam aç kalacaklar, dedi ve yüzünü göğe çevirip, Allah'ım, sana şikayette bulunuyorum. Peygamberinin vasıtasıyla bir vahiy indir şeklinde yalvardı. Havle henüz ayrılmamıştı ki hakkında ayet nazil oldu. Hazreti Peygamber de ya Havle müjde diyerek şu ayeti ve devamını okudu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. Bunun üzerine kocası Evs'i çağırdı ve kefaret olarak bir köle azat etmesini söyledi. Fakir olduğunu söyleyip buna gücüm yetmez deyince 2 ay oruç tutmasını söyledi. Ona da gücü yetmeyeceğini belirtince 60 fakiri doyurmasını söyledi. Evs, bana biraz yardımda bulunursanız bunu yapabilirim dedi. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer, halifeliği döneminde bu yaşlı hanıma uğramış, uzun müddet onu dinlemiş, hanım Hazreti Ömer'e, sana önceleri Ömercik derlerdi, sonra Ömer dediler, şimdi de müminlerin emiri diyorlar. Allah'tan kork, ölüme inanan gafil olmaktan korkar, hesaba inanan azaptan çekinir. Hazreti Ömer onu dinliyordu. Yanındakiler dedi ki, ey müminlerin emiri, bu ihtiyar kadın için neden bu kadar bekliyorsun? Ömer dedi ki, bu hanım beni sabahtan akşama kadar bekletse, namaz vakitleri hariç onu dinlemeye devam ederim. Bu yaşlı kadının kim olduğunu biliyor musunuz? O Havle binti Salebe'dir. Allah onun şikayetini 7 kat sema ötesinden işitti ve cevapladı. Âlemlerin Rabbi dinler de Ömer dinlemez mi? Bu olaydan çıkarılacak pek çok dersler vardır. Beşeri davalarda en çok şikayet ve karar merci temyiz Yargıtay'dır. buradan da isabetli kararlar çıkmayabilir. Bu durumda son müracaat ve en isabetli karar için Yüce Mevla'nın makamı kalmaktadır. Mazlumların dilekçesi bu makamdan geri çevrilmez. Nitekim Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Mazlumların duasından sakının. Zira o duayla Allah arasında kabule engel bir perde yoktur. Bu hadisin başka bir rivayetinde, mazlum kafir bile olsa onun duasından da sakınmak gerektiği ifade ediliyor. Çünkü Allah hakimlerin hakimidir. O asla haksızlık etmez, kulları arasında ayrım yapmaz. Hazreti Peygamber de her halükarda Allah'a iltica etmiş, halini ona arz etmiştir. Ümmetine tavsiyeleri de bu istikamette olmuştur. Bu tavsiyelerden biri şudur. Yatmadan önce namaz abdesti gibi abdest al, sağ tarafına yat ve şu duayı oku. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım, senden başka sığınak ve barınak yok. Yakup aleyhisselam da oğlu Yusuf'a duyduğu özlemde yaşarken şöyle demişti. Ben üzüntümü ve tasamı Allah'a arz ederim. Sevginin, merhametin, adaletin ve ihsanın kaynağı olan Yüce Mevla, zalimleri asla sevmez ve daima mazlumların yanında olur. Sıkışınca müracaat edilecek en doğru adres O'dur. Yüzümüz her an O'na dönük olmalı ki O'ndan bir şey istemeye yüzümüz olsun. Bolluk ve genişlikte O'na sırtımızı dönersek, darlık ve sıkıntı anında da yüzümüzü O'na çevirmek samimiyete aykırıdır. Fakat insanoğlu genellikle kendisini güçlü hissettiği zaman Mevla'yı unutur. Gerçek şudur ki insan kendini müstani, yeterli görünce azar. Denizde başınıza bir musibet gelince Allah'tan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. Fakat O sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. İbrahim aleyhisselam da puta tapan kavmine karşı şöyle seslenmişti. Ben Hanif olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim. Şikayetler mutlaka dinlenmeli ve çözüme kavuşturulmalıdır. Şayet dinlenilmezse en yüce makama ulaşır, dinlemeyenlere ceza kesilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kimseyi Müslümanların başına yönetici tayin eder. O da halkın işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesine engel olmaya kalkarsa, kıyamet gününde Allah Teala da onun işlerinin bitirilmesine, ihtiyaçlarının ve sıkıntılarının giderilmesine engel olur. Hadis-i şerifin Tirmizi'deki rivayeti şöyledir. Bir devlet başkanı kapısını ihtiyaç ve sıkıntı içinde olanların, yoksulların yüzüne kaparsa, Allah Teala da göklerin kapısını onun sıkıntılarına, ihtiyaç ve arzularına kapar. Buradan anlaşılıyor ki gök kapıları yani Allah'ın rahmet kapıları mazlumların dualarına açılıyor. Mazlumlara kulak tıkayanların dualarına açılmıyor. Zayıfların, mazlumların sesine kulak verilmeyen, servete ve güce tapılan günümüz dünyasında haklar fütursuzca çiğnenmekte, zulüm ve zorbalıklar adeta Nemrut ve Firavun dönemlerini hatırlatmaktadır. O zalimlerin ve zulüm dönemlerinin sonu nasıl olduysa, bugünkü zalimlerin sonu da öyle olacaktır. Zulümle abad olunmaz, zulümle abad olanların akıbetleri berbat olur. Bütün mahlukatın Rabbi olan Allah, fert fert herkesin derdini dinliyor, her çaresiz için çare yaratıyor. Sonsuz kudret sahibi olan Mevlamız, son derece aciz olanların imdadına yetişiyor. Yavrulara anne ve babalarını hizmetkar kılıyor. Yöneticilere de yönettiklerini himaye etmelerini ve onlara adaletle davranmalarını emrediyor. Satırlarımızı şu duayla bitiriyoruz. Ey Rabbimiz! Dinlenmeyen şikayetlerimizi sana arz ediyoruz. Zalimleri sana havale ediyoruz. adaletine güveniyoruz, dünya ve ahirette bizi sahipsiz, yardımsız bırakma. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Şikayetin Doğru Adresi başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Mehmet Büyük Mut'u imzalı Ahlak Nizamı ve İsyan Ahlakı başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. İslam ahlaki bütünlüğü emreden bir din olmakla birlikte tevazu, ezilmişliğin, hilm, korkaklığın, hoşgörü, sönüklüğün, affedicilik, tahkir edilmenin, izzet, tekebbürün veya kin beslememe kullanılmışlığın meşrulaştırıcı adı ve sebebi olamaz. Bu sebeple ahlak nizamıyla kaim olan İslam'ın çevresini çizdiği ve mahfuz tuttuğu bir isyan ahlakı vardır. İsyan ahlakı, günlük hayatında herkesin kendi istidat ve imkanınca İslam'ın çerçevesine çizdiği kurallar çerçevesinde bir duruş sergilemenin, izzetli yaşamanın, söz konusu İslam olduğunda sesi yükseltip meydana çıkabilmenin, gündelik alışkanlıklardan vazgeçip konfor alanından çıkabilmenin, zulüm altındaki masum ve mazlumlar için gözyaşı döküp hayatımızı değiştirmesi için yeni kararlar alabilmenin, gizli ajan da tutmadan ve istikbal kaygısı yaşamadan can ve malla İslam'a feda olsun diyebilmenin, İslam'ın ahlak nizamı bütünlüğü içerisindeki karşılığıdır. Gazze'de yaşanılan hadiselere her insanın İslami veya insani sahiplerle tepki göstermesi hem insanlığının hem de Müslümanlığının bir gereğidir. Bir yürüyüş, bir boykot, bir tezahürat, yüksek sesle getirilen bir tekbir, kalem veya kelamla ortaya konulan fikri bir duruş gibi zalimin zulmünü tasvip etmediğimizi gösteren her duruş, iman eden her kimse için Müslümanlık sorumluluğudur. Zalime izzet, mazluma merhamet eksenindeki bu tutumun, Müslümanların aleyhine dönüşmemesi için azami hassasiyet göstermek ve mahalline masruf olabilmesi için uyuyan fitneyi uyandırmadan hareket etmek elzemdir. Söz gelimi, İsrail konsolosluğuna, İncirlik üssüne yapılan bir yürüyüşten maksat duvarları yıkmak, polisleri taşlamak, memurları telin etmek yahut konsolosluktaki yabancıları öldürmek değil, yapılan zulme, zulmü yapanların dikkatini çekip üst perdeden dur diyebilmek ve Müslüman olarak tepkisizlik, hissizlik ve duyarsızlıktan kurtulabilmek için harekete geçmektir. Hangi şerait ve imkanlarda olursa olsun bir Müslüman cihad edip zulme ve küfre karşı koyması gerektiğinde zahirdeki şartlara ve askeri kuvvetine bakmaksızın üzerine düşeni yapmak ve ortaya koyacağı tek şeyi canıysa onu bir silah olarak kullanmaktan başka bir alternatifi yoktur. Hazreti Peygamber'in görülen bir yanlışa eliyle müdahale etmek, diliyle düzeltmeye çalışmak ve bu da mümkün değilse kalben tasvip ve tasdik etmemek şeklinde yaptığı tavsiye, ahlak nizamının mütemmim bir cüz'ü olan isyan ahlakının bir tatbikata dönük halidir. Din kardeşinin acısını, kendi acısı bilen her Müslüman, yapılan tezvirat ve algılara bakılmaksızın şu ayeti çok iyi anlamak ve onlara sizin düşmanınız çok büyük, teknolojileri çok kuvvetli, istihbaratları hatasız, kaleleri muhkem, doğudan batıdan birçok müttefikleri var, sayısız asker topladılar gibi sözler söylendiğinde Müslümanların imanı kuvvetlenir ve bize Allah yeter. Nitekim o, işleri kendisine havale edenlerin en güzel vekilidir derler şeklindeki övgü ve liyakate erişmek durumundadır. Alışık olduğumuz harcamalardan kullanılan eşyalara varıncaya kadar zalime destek olabilecek her türlü maddi manevi tasarruftan kaçınmak, ürünlerini almamak Müslümanın yerine getirmesi gereken vaciplerden biridir. Bu vücubiyet sadece İsrail Gazze'ye saldırdığında değil, tüm zamanlarda riayet edilmesi gereken bir sorumluluk ve zorunluluktur. Bununla alakalı olarak İhya-u Ulumuddin şerhinde şöyle bir anekdot nakledilir. Abdullah bin Mübarek'e bir tersi gelip zulmeden kimselere, yetkililere, bürokratlara, devlet görevlilerine vesaire kıyafet dikmekle zalimlere yardım etmiş, onları desteklemiş olur muyum diye sorar. Abdullah bin Mübarek de hayır, yardım etmiş olmaz, bilakis bizzat zulmetmiş olursun. Sana iğne iplik satan, kıyafet diktiren kimseler de zalime yardımcılık etmiş olur diye cevap verir. Bu hadise, zulmedenlerin ürünlerini almak veya onları boykot etmekte zorlanan kimselere bir düstur vermesi açısından oldukça önemli bir anekdottur. Nitekim, zalime maddi destek vermek sadece yardım etmek değil, bilakis mazluma da zulmetmek anlamına gelmektedir. Bundan dolayı İslam'a düşman olan bir kimse veya güruhla sadece savaş zamanlarında değil, savaşsızlık zamanlarında da ilişkilerimiz Allah Teala'nın belirlediği çerçevede olmak zorundadır. Suriye hadisesinden sonra söylenen birçok sözle ensar olma, kardeşlik ve merhamet duygularımız hedef alınıp bitirilmişken, Gazze'de yapılan zulme rağmen ortaya atılan iftiralarla mücahitlik ruhu, tepki gösterme refleksi, isyan ahlakı gibi hissiyatlarımızın önüne geçilmeye ve yok edilmeye çalışılmaktadır. Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa bir Müslümanın sadece savaş olduğu zaman değil, her zaman gündeminde olmak zorundadır. Nitekim ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa bir Müslüman için bir toprak mücadelesi, vatan savunması, Arapların meselesi, mazlumların muhafazası değil, akide meselesidir. Yapılan zulme bir süre geçtikten sonra tepkileri azalacak şekilde duyarsızlaşamayacak derecede iman meselesidir. Kâbe ve Mescid-i Nebevi için duruşumuz ve bakışımız nasıl ki hiçbir zaman zayıflamıyorsa, Kudüs ve Mescid-i Aksa için de bu durum aynı şekilde olmak durumundadır. Elimden bir şey gelmiyor, dilimle de bir şey düzeltemiyorum. Nitekim söylediklerim geniş kitlelere ulaşmıyor. O sebeple kalbimle buğz edip sadece dua edeyim şeklinde bahane üreten bir kimsenin zulme hakiki manada karşı çıktığını söylemek mümkün değildir. Nitekim Müslümanın en kuvvetli silahı duası olmakla birlikte bir Müslüman miskinlik, acizlik ve boş vermişliğini duayla örtmeye ve meşru göstermeye çalışıp konfor alanından hiçbir şekilde çıkmayıp herhangi bir gayret ortaya koymadan hayatına devam ederse kendilerine hadi Allah için cihada denildiğinde sen ve Rabbin gidin ve savaşın. Bizim onlarla savaşacak kuvvetimiz yok. Burada oturarak sizi bekleyeceğiz diyen İsrailoğullarından bir farkı kalmayacak. Bir Müslümanın en büyük silahı olan duayı gösterilen acziyeti meşrulaştırmak için payende edilen bir argümana dönüştürecektir. Bu sebeple ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı sabit kıl ki savaş meydanında imanımızla imtihan edildiğimiz zorlu durumlarda imanımızdan zerre taviz vermeyecek surette bizleri zalimlere karşı mansur ve muzaffer eyle duasını yapabilmemiz için önce meydana çıkmamız gerekmektedir ki ardından bu duayı yapabilelim. Nitekim Firavun gibi bir zalimin karşısında yeni Müslüman olmuş sihirbazların yaptığı bu dua hiçbir gayret göstermeden, konfor alanından ve rehavetten çıkılmadan yapılabilecek bir dua değildir. Hayber Kalesi'nin muhasarası yapıldığı sırada Hazreti Peygamber'in karargahına Müslüman olmak için gelen ve Efendimiz Aleyhisselam'la ilk görüşmede Müslüman olan Yesar ismindeki Habeşli çoban, Müslüman olunca cihatta ön safta yer almak istemiş ve Hazreti Ali ile Hayber Kalesi'ne ilk gidenlerden olmuş, Yahudilerin attıkları taşların başına isabet etmesi neticesinde de şehit olmuştu. Hazreti Peygamber'in huzuruna üzerine örttükleri örtüyle getirip koyduklarında Hazreti Peygamber etrafında iki hurinin Yesar'ın yüzüne atılan taşlardan bulaşan tozları sildiği ve Allah senin yüzünü toprağa bulayanın yüzü toprağa bulansın, seni şehit edenleri de aynı şekilde telef etsin diye dua ettikleri şekilde görüyorum diye hem Müslüman olur olmaz tek rekat namaz dahi kılmaya fırsat bulamadan şehit olan Yesar'ın şehadetini müjdeliyor hem de meleklerin duasını naklediyordu. Hayber, Yahudilerin günümüzdeki torunları olan İsrail'in Gazze'de attığı bombalardan, üzerlerine yıkılan binalardan, yüzü gözü toz toprak içinde kalan bebeklerin, çocukların ve tüm masum insanların yüzlerini, Hazreti Yesar'ın yüzünü meleklerin sildiği gibi temizlediğini ümit ediyor ve o meleklerin duasına iştirak ederek, Allah'ım, katil İsrail'in, ona destek veren zalimlerin yüzlerini, gözlerini toprağa bula. Dünyada rezil ve hüsran, ahirette zelil ve perişan et diye dua ediyor. Allah Teala'dan üzerimize düşeni layıkıyla yerine getirebilecek imkan, istidat ve itminanını istiyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Büyükmut'u imzalı Ahlak Nizamı ve İsyan Ahlakı başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı, kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.